Ayrım 20, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 195. Odadan çıktığında Erdal koltuğa yaslandı. Ekrandaki durdurulmuş görüntüde Ayşe aksak adım havada kalmış küçük bir detaydı. Hamza 3 metre arkasında seslenmek üzereydi. Erdal tuşa basıp 11 gün öncesindeki anı yürüttü. Ayşe adımını bastı, Hamza koşar adım yaklaştı. Daha önce gözden kaçırdı, postanenin köşesindeki adamın şüpheli hali dikkatini çekti. Hamza ile Ayşe'ye bakıyordu. Görüntüyü dondurduğunda sanki onlara doğru hamle yapmak üzereydi. Titreyen görüntüde bütün çevresinden daha siyah bir belirginlikteydi. Uzun boylu gençti, paltosu ve pantolonundan daha da siyahtı. Düz ve kulaklarının üzerini tamamen kapatmış uzun saçları. Zayıflığı ve uzun burnu kameradan hayli uzak olmasına rağmen belli oluyordu. Kaydı devam ettirdiğinde bu adamın onlarla ilgili olduğuna daha da emin oldu. Uzun siyah paltosu ve kapkara saçları onlara doğru yaptığı hamleyle dalgalanmıştı. Sessiz görüntüde bile Ayşe'nin sert tepkisinin anlaşıldığı andan sonra onlara doğru olan adımları yön değiştiriyor ve uzaklaşıyordu. Ama biraz sonra aynı Hamza gibi durmuştu. Hamza kızın peşinden birkaç adım giderken onların uzaklaşmasını izlemişti. Ayşe Üsküdar meydanına doğru giderken Hamza bir süre peşinden bakmış ve sonra bu adama dönmüştü. Erdal'ın bu adamın olayla ilgili olduğundan hiç şüphesi kalmamıştı. Hamza dükkanının bulunduğu sokağa yönelirken uzun boylu, zayıf, siyah paltolu ve simsiyah saçlı adam Ayşe'nin uzaklaştığı kaldırıma geçti ve hızlı adımlarla kadrajdan çıktı. Erdal'ın yeniden bir numaralı şüphelisi vardı. Artık 3 kilometrelik yolda Ayşe'nin peşinde birinin olduğunu biliyordu. Üstelik Hamza'yla göz göze gelen ve onunla birlikte hareket ettiği belli biri. Kargaya benzeyen biri. Erdal, Adnan'ın görüntülerden bir şey çıkmaz öngörüsüzlüğü de alay etti. Hamza'ya daha sert bir ziyaret gerekliydi. Üsküdar meydanındaki görüntülere döndü. 15 dakika sonrasına baktı. Yarım saati gözlerini ekrandan ayırmadan geçirdi. Karga aynı Ayşe gibi 3 kilometrelik mesafede sır olmuştu. Meydandan geçmemişti. Masanın üzerindeki not defterinin sayfalarını hızla çevirip Hamza'nın cep telefonunu yazdığı satırın üzerine parmağını koydu. Bilgisayarda cep telefonunun baz istasyonu sinyallerini ve görüşme kayıtlarını almak için savcılığa yazılacak dilekçe şablonunu açtı. Boşluklarını doldurdu, Hamza'nın telefon numarasını ekledi. Dilekçeyi yazdırırken masa telefonu çaldığında şefin aradığından bir nebze şüphesi yoktu. Anlaşılan yine hemen raporu okumuş ve tedbir almaya karar vermişti. Kamera kayıtlarında bulduğu yeni şüpheyi duyunca kesinlikle çok mutlu olacaktı. Telefonunun ötesindeki karizmatik olmaya çalışan çocuk sesi hemen gelmesini söyledi. Odaya girdiğinde şef masasında değildi. Arkasından gelen otur komutuna uyarken yanından geçen küçük adamın boyunun omzunun bir aile altında olduğunu fark etti. Şef elindeki çay bardağını masasına bırakıp hemen Erdal'ın raporunu önüne açtı. Minik ve tüysüz parmaklarıyla iki sayfayı bir ileri bir geri çevirdi. Gözlerini dosya kağıdından ayırmadan övdü. ''Aferin, güzel soruşturmuşsun. Kara Dicle'ye gitmen iyi oldu. Öğretmene gitmen iyi olmuş. O adamı, adı neydi? Tarikatın evinin kurşunlandığını söyleyen adamı da bulmuşsun ya. İyi, çok iyi.'' Erdal şaşırdı. Hüseyin Hacı'nın anlattıklarından şefin çok ürkeceğini düşünmüş, hatta raporuna yazıp yazmamakta tereddüt etmişti. Ama şef onun hayretini büyütmeye devam etti. ''Muhtarla da konuşmuşsun, o da çok iyi.'' Şef koltuğuna kısa kollarını geriye atarak dayandı. Erdal'ın gözlerinin içine gururla baktıktan sonra sesindeki vurgularla perçinlediği iltifatlara başladı. ''İşte okumuş adamın farkı. Teşkilat artık bu çağda böyle polisler lazım. Akıllı, diyalog kurmayı bilen, bilinçli, kültürlü.'' Erdal şefteki bu şevke gelişe mana vermeye çalışıyor ama bir türlü nedenini anlayamıyordu. Ama değişen bir durumun olduğuna ve ona göre yeniden konum aldığına şüphe yoktu. Şef küçük ellerini ovuşturarak merakını giderecek konuşmaya başladı. Ben sana güveniyorum. Çünkü durumu anlayacak, ona göre davranacak kadar zekisin. Adnan'ın başına gelenler malum, müdür küplere binmişti. Ben bile direkten döndüm. Ama bizim ülkede en güçlü olan kimdir biliyor musun? Parası olan, çevresi olan, müritleri olan filan değil. Bizim ülkede en güçlü olan siyasetçidir. Onlar da dengeleri korur, koltuğunu korumak için. Ama kendi güçlerinin yettiğini düşündükleri anda hırçınlaşırlar. Gücü paylaşmak en zorudur çünkü. Erdal karşısındaki küçük adamın zekası ve politik analizi karşısında afallamıştı. Boyundan büyük lafları birkaç saniye içinde verilmiş önemli bir hayat dersiydi. Görünüşündeki dezavantajlarına karşın koltuğunu elde etmesini ve korumasını sağlayan demek ki bu özelliğiydi. Şef anlatmaya devam ediyordu. Şimdi olan şu, sen bunların yanına gittin ya, yine bakanı aramışlar. Bakan basmış bunlara fırçayı. Ondan sonra bizim müdürü aramış. Müdüre götürdüm raporunu. Benim yanımda konuştu bakanla. Müdüre dedi ki bunlar şımardı, tepemize çıktı. Sakın kayırmayın. Yani gücünün paylaşılmak istendiğini anlamış İçişleri Bakanı. Erdal köse adamın bir bukalemun olduğuna tanık oluyordu. Rengini hemen değiştirmiş ve yeni ortamda güçlü olmanın formülünü hemen yazmıştı. Adnan'ı seninle birlikte tarikata göndermeyi düşündüm. Ama sağı solu belli olmaz, yine artistlik yapar. Tehlikeli herif sonuçta. Bu evinin kurşunlandığını söyleyen adama da itibar etmemek lazım. Sen onun söylediklerine çok takılma. Ama bir hamle yapmak lazım. Sen tekrar Şeyh ile bir görüş, bir iki soru sor. Ama öyle Adnan gibi değil. Seni orada görsünler. Bakanın, hükümetin gücünü görsünler. Bizim işimiz bu kadar. O neydi adı? Erdal dosyasına hakim olmanın gururuyla boşluğu tamamladı. Hüseyin Hacı. He o işte. Onunla ilgili bir soru sorma. Onun anlattıklarına hiç takılma. Sadece gücünüz bakana yetmez, devlete yetmez mesajı vereceğiz. Erdal değişen dengelerden ne sonuç çıkaracağını bilemiyordu. Acaba Adnan sürülmekten kurtulmuş muydu? Emel'i en kısa sürede tekrar görmek için bir mazereti oluşmuştu. Ne de olsa Kara Dicle'ye gidecekti. Muhtarın alaycı hallerine artık bir şamar indirebilirdi. Ama görüşme boyunca aklından çıkmayan bir pürüz vardı. Uzun boylu, kara paltolu karganın yarattığı şüphe bu yeni duruma hiç uymuyordu. Ama şefe anlatmak zorundaydı. Eveleyip gebeleyerek başladı. Aslında yeni bir durum var. Yani tabii bilemeyiz ama... Şefin ince kaşları aşağı düştü, kaygılanmıştı. Ayşe adlı hiç önemsemediği kızın kayıp dosyasının bu kadar büyümesine ve kendisine dert olmasına ayıflandı. Pürüzü duymak için sabırsızdı. Erdal mobesindeki karga şüphesini anlattı. Şefin parlak yanakları gülümsemesiyle genişledi. Masasından kalkıp Erdal'ın karşısındaki sandalyeye oturdu. ''Aferin, vallahi de billahi de aferin, işte bir dosya böyle incelenir.'' Erdal kötü haber verdiğini düşünürken aslında bir müjdeci olduğuna inanmakta zorlanıyordu. Şef onu inandırdı. Ne âlâ, sen bu adamı bir araştır ama savcılıktan izin gelinceye kadar bir git bakalım şeyh ne söylüyor. Ondan sonra bu çocuk kaçırdıysa kızı bulursun. Böylece bu belalı dosyadan kurtulmuş oluruz. Ama dikkat, şeyh ile konuşurken de sakın saygısızlık etme. Yine olay tersine dönmesin. Şef sustuğunda Erdal'ın söyleyecek lafı kalmamıştı. Kısa sessizlik gitmesinin zamanının geldiğini anlatıyordu. Acele ayaklanırken şimdi Kara Dicle'ye gideceğim dedi. Tamam yanıtını alınca odadan çıktı. Floresan ışığının parladığı ince koridorda yürürken aklında ne Şeyh ne de Ayşe vardı. Sadece Emel'i tekrar görecek olmanın heyecanı, arzuları ve şefkatini okşuyordu. Büroya girdiğinde Süleyman cep telefonuyla sessiz konuşuyordu. Karısına küçük oğlunu doktora götürmek için öğleden sonra geleceğini söyledi. Erdal duydu. Süleyman telefonu kapattığında Erdal konuştu. Yapılacak bir iş varsa ben hallederim. Sen git. Süleyman badem bıyıklarını açan gülümsemesiyle teşekkür etti ve işinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Sadece bir vaade minnettar bakmıştı. Erdal onun iyi bir adam olduğunu biliyordu. Yaşça Adnan'dan büyüktü ve alaylı bir polisti. Ama ona hiçbir zaman çömez muamelesi yapmamıştı. Hamza'nın cep telefonu takibi için dilekçeyi hazırladı, görev kağıdını yazdı. Şefe imzalattıktan sonra önce savcılığa uğrayacak, oradan doğruca Kara Dicle'ye gidecek ve Emel'i tekrar görecekti. Emel'i görmenin mazereti olacak bir iki soru düşündü. Şeyh için de aynısını yaptı. Şeyh'in karşısında polisi görünce ne yapacağını, Emel'in ise nasıl hissedeceğini merak ediyordu. Kara Dicle'ye saparken dar yolun üzerine gri aydınlık bir sis çökmüştü. Sonsuzluğa, uhrevi yerlere gidiyor gibiydi kıvrıla kıvrıla. Sis farları yere düşmüş, bulutun içinde ışıldıyordu. Sessizlik daha da büyümüştü. Bulutların üzeri ne kadar ıssızsa o kadar ıssızdı yol. Kara Dicle'nin ilk evleri silik karartılar halinde göründü. Tarikat sisin içinde gizemine yakışır hareketsizlikteydi. Sokaklarda tek bir kişi, evlerde en küçük bir yaşam belirtisi yoktu. Sokak lambalarının sarı ışığını sis yutuyordu. Okulun bahçesinde arabadan indiğinde karşı tepedeki dev binaya baktı. Sisin içinde gölgesi dalgalanıyordu. Emel'in sesini duyunca heyecan ile korku harmanlandı. Okulun ikinci kat penceresinden "Hoş geldin" demişti güzel kadın. Kıvırcık saçlarını tepesinde toplayarak zapt etmişti. Sesindeki neşe Erdal'ı umutlandırıyordu. "Beni gördüğüne sevindi" diye düşündü. "Hoş bulduk" diyerek karşılık verdi. Emel öğretmenler odasına gelmesini söyledi. Okulun içine girdiğinde öğrencilerin kıyafetlerini düzeltmesi için asılmış boy aynasında kazara gördü kendini. Işık yokluğundaki aynada yüzündeki çukurlar daha azdı. Onlar olmasa yakışıklı sayılabileceğini düşündü ama bakışlarını hemen kaçırdı. Merdivenler bitince gördü Emel'i. Saçlarını açtığını fark edince kendini bana beğendirmek istiyor diye düşündü. Özgüvenin küçük bir kırıntısı bile ona yetiyordu. Öğretmenler odasının kapısından girdiğinde Emel ilk geldiğinde oturduğu sandalyeyi işaret etti gülümseyerek. Emel dolgun dudaklarını aralayarak konuştu. "Bir ipucu var mı?" Belli ki kendisini polisin soruşturmasına kaptırmış ve Ayşe'yi düşünüp meraklanmıştı. Erdal hiçbir önemi olmayan, sadece onunla görüşmesinin mazereti birkaç soru sordu. Yanıtları dinliyormuş gibi yaparak güzel kadını izledi. Bir sonraki buluşmalarının mazeretini hazırlamıştı. Beceriksiz bir yalancıydı, gözlerini kaçırarak konuştu. "Birkaç görüşme yapacağım ve muhtemelen sana sormam gereken yeni sorular ortaya çıkacak. Ama buraya, okula gelmem çok dikkat çekiyor. Yeşiltepe'de buluşabilir miyiz?" Emel perşembe okula gelmeyeceğini söyleyip yanağında gülümsemesi küçük bir çukurken telefon numarasını söyledi. Erdal kendi cep telefonundan rakamları tuşlayıp aradı. Emel'in telefonundaki melodi başlayınca "Bu da benim numaram" dedi. Şeyh ile konuşması gerektiğini söyleyerek vedalaştı. Anama boyunca Osman Süer birkaç kez daha kentin zirvesindeki balkonuna çıkmış ve aşağıda karıncalar kadar görünen halka küfürler savurmuştu. Elinden kristal viski dolu bardağı hiç düşmemişti ve zil zurna sarhoştu. Polisler ayın sonunu getiremedikleri yoksulluklarının intikamını zenginlikten çok detaylı arama yaparak alıyordu. Sadece görüntüde kontrolünü koruyan kaba olmayan profesyonellerdi. Osman Süer küçük insanların kendi zenginliğinin üzerindeki mastürbasyonuna daha fazla dayanamadı. Evinin içindeki avukat ve polis kaosuna öfkeyle haykırdı. "Sizin müdürleriniz önümde el pençe divan olurdu lan. Dilenci gibi gelirlerdi kapıma. Böbürlenmeyin, yine gelecek o günler. O zaman tek tek bulacağım sizi. Hakkari'de dağlara baka baka nöbet tutarken hatırlayacaksınız bugünü." Öfkesini kusarken Mustafa salona girdi ve karşısında dikildi. Şişman adam geri çekilmedi. Aksine devletin karşısında vücut bulmasına sevinmişti. Artık çok daha kolay bir hedefi vardı. Bağırarak tükettiği nefesi kesik öksürükler kesiliyordu. "Senin yüzünü hiç unutmayacağım lan. Bana adını söyle. Adını hiç unutmayacağım. Bunların hesabını vereceksin. Bakalım o zaman seni cemaatin kurtarabilecek mi?" Mustafa yakışıklılığının imzası olan düz kaşlarını çattı ve zengin sarhoş adamın gözlerinin içine bakarak Adım Mustafa, soyadım Çeliker. Şimdi koltuğuna oturup tehditlerini kesmezsen seni kelepçeleyeceğim. Hakkında da tehditten işlem yapacağım dedi. Polisler zevkten dört köşeydi. Züppe avukat araya girerek aldığı paranın hakkını vermeye çalıştı. Önce polise tehdit eden sizsiniz, sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız diye çıkıştı ve aceleyle müvekkiline dönüp sakin olmasını söyledi. Zengin adam kolayca geri adım atabilecek ve otoritesini koruyacak pozisyonu kazanmıştı. Ama bunu anlayamayacak kadar sarhoştu. Karşısında bedene bürünmüş devletle hesabını görebileceğini sanıyordu buğulanmış zihni. Bağırdı, ''Cumhuriyet düşmanları, Atatürk düşmanları, yıkamayacaksınız ulan, yıkamayacaksınız bizi.'' Mustafa öfkeyle değil alaycı baktı zengin adama ve devlet olmanın şevkini sürdü. Kelepçeleyin. Kelepçelenirken polise mukavemet etmedi ama o kadar şişmandı ki kolları önünde zor birleşiyor ve kelepçeler kat kat yağların biriktiği bileğine sığmıyordu. Avukat, bu yaptığınız hukuk dışı, müvekkilim bu ülkenin vergi rekortmenlerinden, ona böyle davranamazsınız diye bağırıyordu. Evin hanımı küçük adımlarla içeri girdi, kambur bedeninde kafası sonradan eklemlenmiş ve her an düşecekmiş gibi görünüyordu. Ölümden uyanmışçasına korkunçtu. Bir polisten aldığı plastik kelepçeyi hazırlayan Gürkan'ın gözlerinin içine donuk baktı. Evin yaşlı ve çirkin hanımı çatallaşmış sesinin tonunu yükseltemeden ''Hesabını vereceksiniz!'' dedi. Hayatında bu kadar dolu ve gerçek bir tehdit duymamıştı Gürkan, ürperdi. Yaşlı kadının gözlerinde büyük bir nefret ve intikamını alma kararlılığı vardı. Zengin adamın gövdesi öfkesinin büyüklüğünü taşıyamıyordu, koltuğa devrildi. Suratındaki kırmızılığa siyah bir damla düştü ve morarmaya başladı. Avukat çıldırmış gibi bağırdı. Katiller! Artık tek sakin olan zengin adamın özel doktoruydu. Kısa muayeneden sonra hemen ambulans çağrılmasını söyledi. Polislerin hepsi Mustafa ile Gürkan'a bakıyor ve onlar için endişeleniyorlardı. Erdal kahvehanenin önüne arabayı park ettikten sonra küçük bakkal dükkanına dikkat kesildi. Hüseyin Hacı'nın ve Emel'in tek ortaklaştığı nokta doğruydu, gazete satılmıyordu. Tabelasında dev yeşil sermayenin bir bisküvisinin reklamı vardı. Bisküvileri bile İslamcı laik diye ayrışmış bir ülkeydi burası. Tezgahın arkasında sakallarıyla imanını anlatan orta yaşlı bir adam soğuktan büzülmüş oturuyordu. Muhtar kahvehaneden çıkıp dışarıda karşıladı Erdal'ı. Belli ki müritlerin önünde bir güç kapışması daha istemiyordu. Erdal'a gülümseyip konuştu. ''Hoş geldin, hayırlı haberler getirdin inşallah.'' Erdal neyi sorduğunu anlamamıştı ve sessizliğinden bunu fark etti muhtar. ''Kızdan haber var mı?'' ''Yok, İsmet Maden'e birkaç soru sormam gerekiyor, burada mı?'' Muhtar muhtemelen polisi dışarıda karşılamakla akıllılık ettiğini düşünüyordu. Şaşkınlık veya tepki yoktu ifadesinde, bunu bekliyor gibiydi. Bahçedeydi, biraz uzak, arabayla gidelim. Erdal Şeyh'in tahtında bir görüşme olmayacağını anlayarak rahatladı. Muhtar tarifleriyle onu çamura bulanmış patika bir yola kadar çıkarmıştı. Yol hayvanat bahçesinin tel örgülerinde bitiyordu. Şeyh'in siyah Mercedes'i dev bahçenin küçük kapısının önünde durmuştu. Sürücü koltuğundan tıknaz bir adam inip baktı. Kontak kapanınca ıssızlığın içindeki tek ses susmuştu. Arabadan indiler. Şeyh'in şoförü dua eder gibi selamün aleyküm dedi. Erdal küçük kapıdan geçtiklerinde tepenin zirvesindeki şeyhi fark etti. Dağılmaya başlayan sisin içinde çelimsiz bir karartıydı. Muhtar ben burada bekleyeceğim diyerek şoförün yanına gitti. Erdal mıcır dökülerek açılmış yolda şeyhin hareketsizliğine doğru yürüdü. Küçük taşlarda adamlarının çıkarttığı sesler dünyayı sessizlikle örten sisin içinde yankılanıyordu. Şef yükseklikte yapayalnızdı ve kaftanın içinde bu zamana ait değildi. Karizmasını sis gibi sessizliğinden ve dinginliğinden alıyordu. Önce tepenin ardından karmaşık büyük bir boynuz göründü, sonra geyiğin iri dinç hali yaşlı adamın karşısına küçük adımlarla dikildi ve boyun eğdi. Şeyhin önündeki saman yığınını yiyordu geyik. Yabancı adamın vardığını fark edip dünyanın durgunluğuna tezat bir hız ve kaslarının kuvvetiyle doğruldu. İri halinde gücünü şahlandırıp kuvvetli adımlarıyla toprağı sarsarak kaçtı. Şeyh ilk defa o zaman hareket edip yaklaşan iri yarı adama döndü. Tahtında göründüğünden daha küçüktü. Erdal önemi olmayan soruları sorarak ona bakanın gücünü hissettirmenin görevi olduğunu biliyordu. Yoksa yaltaklanabileceği kadar garip bir manzaraydı. Dağıtmak zorunda olduğu bir tablonun içine düşmüştü. "Merhaba," dedi. Karşısındaki batılı selamındaki amacını anlayacak kadar zekiydi. "Aleyküm selam." Sessizliği bozmak zorunda olan Erdal'dı ve mistik sahneye inat sıradan konuştu. "Ayşe ile kayıp kızla ilgili birkaç soru soracağım." Not defterini çıkartırken şeyh tepeden silik uzaklara bakıyordu. Geyik kendini güvende hissedeceği kadar uzaklaşmıştı. Dalgalanan toprak tek bir binanın olmadığı sonsuzlukta bulutlara yakındı. Erdal hazırladığı soruların manasızlığında çıkmaza düştü. Oyun oynanmayacak kadar yalındı sahne. Tek bir çıkışla bakanın güç gösterisini yapabilir ve zaten yanıtını alamayacağını bildiği sorularla boğuşmazdı. "Ayşe buradaysa bunu söyleyin ve kızı alıp gideyim." Şeyh zayıf kemikli yüzünde en ufak bir ifade kırıntısı olmadan konuştu. "Geyik neden kaçtı biliyor musun? İnsandan korkması gerektiğini bilecek kadar akıllı olduğu için." Uzun sustuktan sonra devam etti. "Haklı mı? Haklı. Seninle savaşmıyor. Ondan çok daha küçük olduğunu biliyor, güçsüz olduğunu biliyor. Korkak olduğu için hala var olduğunun farkında. Bu kadar korkak olmasa hayatta olmazdı." Kafatasının çukurlarına gömülü gözleriyle Erdal'a baktı. Beyazlamış kaşları sözlerindeki keskinliğe karşın çatılmamıştı. Sesi kendi kendiyle konuşuyormuşçasına dingindi. Karşısındakinin anlamayacağını bildiği felsefeyi sadece kendine tekrarlıyor gibiydi. Ama Erdal onu yanılttı. Geyiğin kendisi olduğunu anlayacak kadar dertliydi halinden ve isyan etmenin fırsatı avuçlarının içindeydi. "Senden korkmuyorum." Zamanın kuruttuğu yüzündeki şaşkınlıkla döndü Erdal'a. Meydan okumaya muhtaçtı. Herkesin kendisine itaat ettiği dünyasında felsefesini çalıştırabileceği bir vaha bulduğunu umut etti. "Hangimiz avcı, hangimiz av? Bunu sadece Allah bilir. Benim sana cevabım, bu kız burada değil." Erdal devletin arkasındaki gücüyle çıkıştı. "O kızı burada bulursam, bunun yasalara göre bir cezası var." 20. ayrımın sonu. Sayfa 206.